Ayrım 8.
Ceza vererek çocuğu eğitme yönteminin yanlışlığını kendi yaşam deneyimlerimizden de biliriz. Biliyoruz ki insan en değişken varlıktır. Diyelim 10-13 yaş arası çok hırçın, tembel, atak saldırgan olan bir çocuğun 15 yaşından sonra değişerek çalışkan, uslu, başarılı olduğu çok görülmüştür. Belki biz de böylelerinden biriyiz. Hangi alanda olursa olsun bütün başarılı insanların yaşamlarında başarısızlık ve başarı zikzakları görülmektedir. Çocuğun okulda hiç başarı kazanmaması da olasıdır. Böyle çocuklar yaşamın kılgısal işlerinde başarılı olabilirler. Nesin Vakfı'ndan çocuklar atılmaz, çocuklara ceza olarak bilinen hiçbir işlem yapılmaz, çocuklar dövülmez. 6 yıldan beri Nesin Vakfı'nda çocuklar var. Bu cezalandırmama ilkesini hep uygulayabildim mi? Hayır. Suçumu söylemeliyim. Kendi ilkemi bozarak 6 yılda 2 kez çocukları dövdüm. Bunu yaptığım için de hem utanıyorum, hem kendimi suçluyorum, hem de dayak attığım çocuklardan daha çok maddi ve manevi acı çektiğimi biliyorum. Dayak attıktan sonra türlü yürek, tansiyon ve dinginleştirici ilaçlar alarak zor kendime gelebildim. Bana sakın çocuklar dayağı hak etmişler miydi diye sormayın. Her ne olursa olsun hiçbir zaman çocuk, elbet büyükler de dayağı hak etmiş olmazlar. Bundan sonra bu suçu hiç işlemeyeceğim. Benden sonra da vakıf çocuklarımın hiçbir biçimde cezalandırılmalarını istemiyorum. Çocuklarımın onurlarını kırmamak için onları neden dövdüğümü açıklamayacağım. Ama niçin dövmek zorunda kaldığımı anlatmalıyım. Çocuk hiçbir zaman suçlu olamayacağı için cezalandırılamaz. Çocuk suç işlese de suçlu değildir. Çünkü onun suç işlemesinin nedeni önceden iyi eğitilmemiş olmasıdır. Öyleyse suçlu olan çocuk değil, çocuğu eğitmek görevi olup da eğitmemiş olanlardır. Çocuğu eğitmesi gereken insanın suç işledi diye çocuğu cezalandırmak amacıyla dövmesi, çocuğun kişiliğinde asıl suçlu olan kendisini dövmesi demektir. Çocuğu eğitmek için dövmek, önceden çocuğu eğitmemiş olmanın cezasını çocuğa yüklemek olur. Bilindiği üzere çocuğun eğitimi doğduğu, hatta ana rahmine düştüğü andan başlıyor. Vakıf çocuklarım Nesin Vakfı'na çok küçük yaşlarda gelmiş olsalar da elbet onları eğitecektik ve suç sayılan şeyleri yapmayacaklardı. Ama dövdüğüm çocuklar vakfa 14-15 yaşlarında kişilikleri oluşmuş olarak gelmişlerdi. Ben 6 yılda 2 kez bu çocukları döverken gerçekte onların geçmişteki yanlış eğitimlerinin ya da eğitimsizliklerinin cezalarını bu çocuklara yüklemiş oluyordum. Bir anlamda dayak yoluyla bir eğitim ameliyatı yapmak zorunda kalmıştım. Bütün bu gerekçeler çocuklara dayak atmakta haklı olduğumu kanıtlamaz elbette. Nesin Vakfı'nda ceza olmadığı gibi maddi ödül de yoktur. Çocuk hangi başarıyı gösterirse göstersin karşılığında maddi ödül alamaz. Çünkü her başarı onun görevidir. Bunun karşılığında beni ve arkadaşlarını sevindirmiş, mutlu etmiş olur. Kendisini kutlarım. Başarı kazananlara maddi ödül verilirse türlü nedenlerle başarı kazanamayanlar ödül alamayacağı için dolaylı olarak cezalandırılmış olurlar. Bu ödül çocuklar arasında kıskançlık, sevgisizlik, haset yaratır. Her çocuk üstün başarı gösteremez ve bu yüzden maddi ödülden yoksun kalması haksızlık olur. Başarı karşılığında verilen maddi ödülün bir kötülüğü de ödülün özendiricilik nitemi yüzünden çocukların salt ödül kazanmak için yarışa alıştırılmaları ve her başarılarından sonra ödül bekleme gibi bir kötü alışkanlık edinmeleridir. Ayrıca başarı kazanan çocuğa ödül olarak verilen şeye başarı kazanamayan çocukların da gereksinmeleri vardır. Yaşam doğal olarak bir yarışma, hatta bir savaşımdır ve bunu değiştirmek de bizim elimizde değildir. Bu yüzden ödülün yaşam savaşında insanda kazanma tutkusu ve özendiricilik yarattığı yadsınamaz. Vakıf çocuklarımın da değişik yarışmalara katılıp ödüller kazanmalarını isterim. Örneğin vakıf çocuklarımın okullarından takdirname ve teşekkür belgeleri almaları beni sevindiriyor. Genel olarak ödüle karşı değilim ancak bu ödül kazanmanın kendi aralarında, kendi evlerinde yani vakıfta olmasına uygun bulmuyorum. Onların babaları, dedeleri olarak içlerinden başarılı olanları ödüllendirip başarısızları ödülden yoksun bırakmak istemiyorum. Bununla birlikte Nesin Vakfı çocukları bol bol armağan alırlar. Armağan herhangi bir şeyin karşılığı olarak verilmez. Armağan vermek için yılbaşı, bayram, ders yılı sonu, ders yılı başlaması, lise bitirme, yaş günleri gibi pek çok vesileler vardır ve bulunur. Armağanı bütün vakıf çocuklarım alırlar ve hepsinin armağanları ayrı ayrıdır. Her yıl Nesin Vakfı'nda çalışmak üzere Alman pedagoglar gelir. Bu yıl gelen pedagog Bayan Erika Olerdissen-Belsen, vakıftan ayrılacağı gün vakıf çocuklarıyla birlikte bir toplantı yaptık. Bayan Erika'ya eğitim yöntemlerimizde gördüğü yanlışlarımızı söylemesini ve bizi eleştirmesini rica ettim. Bayan Erika iki eleştiri getirdi. Bunlardan biri çocukların çalışmaları için izlence program yapmadığımız, bu yüzden hangi çocuğun hangi işi yapacağının ve kimin sorumlu olduğunun bilinmemesiydi. Oysa biz çocuklar için günlük ve haftalık izlenceler yapıyorduk. Ancak çocuklardan kimisi izlencelerdeki görevlerini yapmıyorlar ya da yapamıyorlar ve bundan dolayı cezalandırılmadıkları için de Bayan Erika izlencelerin yapılmadığını sanıyordu. Burada bizim yanlışımız, ceza vermediğimize göre çocuklardan izlencedeki görevlerini yapmayanlara sorum duygusunu yeterince verememiş olmamızdı. İkinci eleştiri şuydu Bayan Erika'nın. Çocuklardan kimisi mallarına, eşyalarına sahip olmuyor, mallarının değerini bilmiyorlardı. Örneğin oldukça yeni ayakkabısının ökçesine basarak bahçede dolaşan bir çocuk, ayakkabılarını geceleri her teki ayrı bir yerde olmak üzere dışarıda yağmurda bırakıyordu. Ben bahçede bulduğum böyle bir çift ayakkabının sahibinin kim olduğunu bile araştırmamıştım. Örneğin ayakkabısını kötü kullanıp erken eskiten çocuklara da yeni ayakkabı alıyordum. Oysa bunlara yeni ayakkabı almayarak mallarına sahip olmalarını öğretmemiz gerekirdi. Pedagog Bayan Erika'nın dediğini yapamazdık. Çünkü bu, Nesin Vakfı'nda uygulamaya çalıştığımız eğitim ilkesine aykırı olurdu. Örneğin ayakkabısını kötü kullanıp erken eskitti diye yeni ayakkabı almamak, çocuğu dolaylı olarak cezalandırmak ve arkadaşlarının yanında aşağılamak olurdu. Salt o çocuğu arkadaşlarının yanında utandırmamak için bahçede bırakılmış ve ökçelerine basılmış ayakkabının sahibini araştırmamıştım. Bizim eğitim yöntemimize göre kötü kullandığı için ayakkabısını erken eskiteni, yeni ayakkabı almamak yerine o çocuğa ayakkabısını nasıl kullanması gerektiğini, bizim aylık harcamalarımızı, gelir ve giderlerimizi, çektiğimiz sıkıntıları anlatıp öğretmemiz gerekiyordu. Biz bu görevlerimizi tam olarak yerine getirememiştik ki çocuk da vakfa gelmeden önceki eski alışkanlığıyla ayakkabılarının ökçelerine basarak ayakkabılarını giymiş, her teki bir yanda bahçeye atıp bırakmıştı. 12 Eylül 1980'den sonra anarşinin sorumluları ve suçluları olarak 17-20 yaş arasındaki çocuklarımızı asan bir ülkede cezasız eğitimin yararını anlatmanın zorluğunu, hatta olanaksızlığını biliyorum. Ancak şuncasını söylemeliyim ki asıl suçluların çocuklar olmayıp onları yanlış eğitmiş ve onlara yanlış örnek olmuş bulunan büyükler olduğu gerçeğinden kalkarak bugüne dek çocuklarımız cezasız eğitilmiş olsalardı, 1980'den önceleri çocukları ve gençleri suça iteleyen, kışkırtan, özendiren ve onların suç işlemelerini önlemek görevleriyken bu görevlerini yerine tam getirmeyen sorumlular, görevliler, yetkililer, politikacılar yurt içinde ve dışında dolaşırlar ve hala Türkiye'nin politikasını yönlendirmeye çalışırlarken 17-20 yaş arası çocuklar ve gençler suçlu diye asılmazlardı. Vakıf çocuklarımın benden sonra da cezasız yetiştirilmelerini diliyorum. 4. Nesin Vakfı'nda yasak yoktur. Nesin Vakfı'nda çocuklara hiçbir şey yasak değildir. Çünkü yasaklama bir eğitim yöntemi olamaz. Yasaklama ancak yasağın sürdüğü, o yasak baskısını yapanın var olduğu sürece geçerlidir. Yasağı koyan gücün bulunmadığı ya da zayıfladığı zamanlarda yasak kalmaz. Eğitimde önemli olan yasak koymadan yasak konulacak şeyi çocuğun eğitilerek kendiliğinden yapması ya da yapmamasıdır. Çocuk neyin, nasıl, ne zaman yapılıp yapılmayacağına kendiliğinden karar verebilecek biçimde eğitilmelidir. Konulan yasak kime, kimin ölçütlerine, değer yargılarına göre yasaktır. Yasakları kimler, kimlerin çıkarları için koymuştur. Kimi koşullarda yasaklara uymak olumsuzluk, yasakları çiğnemekte olumluluk olabilir. Çocuk yasak konusunda da eleştiri getirerek bunları düşünebilmelidir. Uygulamadaki örneklerimizle Nesin Vakfı'ndaki yasaksızlığı nasıl sağladığımızı anlatmaya çalışayım. Nesin Vakfı'nın ortaokul ve lise öğrencisi olan kız ve erkek çocukları Dersleri çok olup da örneğin sınav günleri gecesinde geceleri geç saatlere dek çalışmak zorunda kaldıkları zaman mutfağa girip kendilerine çay yapıyorlar. Aşçı, mutfağı dağıttıkları gerekçesiyle çocukların gece mutfağa girmelerinin yasaklamamızı istedi. Yasağı gerekli görmedik. Bu kez de mutfaktaki tüp gaz ocağını yanık bırakıp çaydanlığı da yanan ocak üstünde unutup yatıyorlardı. Kendilerine böyle yapmalarının tehlikeleri ve zararları birçok kez anlatıldıysa da bu unutkanlıkları sürdü. İyi bir insan olan vakıf yönetmeni, önlem olmak üzere çocukların girmemesi için geceleri mutfağın kapısını kilitlemeye başladı. Yani mutfağa giriş yasağı koydu. Öğrendiğim zaman bu yasağı kaldırttım. Çünkü mutfağa girişi kapıyı kilitleyerek yasaklamakla çocukların ocağı açık ve çaydanlığı da ocak üstünde bırakmalarını önlüyorduk ama işi bittikten sonra ocağın söndürülmesi ve çaydanlığın yanan ocak üstünde unutulmaması gerektiği konusunda çocukları eğitmemiş oluyorduk. Bizim Nesin Vakfı'nda koyduğumuz bu yasağın kalktığı zamanlar ya da böyle bir yasağın olmadığı yerlerde çocuklar o yanlışı yine yapacaklardı. Vakıf çocuklarıma mutfağa girmelerinin kesinlikle yasak olmadığını ama mutfağın dağıtılmasından aşçının haklı olarak sinirlendiğini, bu yüzden mutfağın darmadağın edilmemesini, ocağın açık bırakılmasının zararlarını ve tehlikelerini yineleye yineleye anlattık. Onlar da vakfa gelen yeni çocuklara anlatıyorlar. Şimdi bu iş yasaksız olarak yürümektedir. Çocuklardan kimisi geceleri kilere girip portakal, mandalina gibi yemişleri yiyor, orada var sanılan yemişler ertesi gün bulunamıyordu. Sorulduğunda kimin yediğini de söylemiyorlardı. Vakıf yönetmeni baş edemeyince kilerin kapısını kilitlemek zorunda kalmıştı. Kilitle yasak koymanın bir umar olmadığını, kapı kilitlenince girip yemişleri alamasalar bile kilitsiz olan başka bir yerden başka şeyler alabileceklerini, önemli olan başka bir yerden başka şeyler alabileceklerini, önemli olan çocuklara kapı açıkken bile kilere girerek oradan gizlice yemiş alıp yemelerinin, vakfın öteki çocuklarının haklarını yemek olduğunun anlatılmasının, öğretilmesinin gerektiğini önce yönetmenimize anlattım. Şimdi kilerin kapısı açıktır. Kilerin bir anahtarı da çocuklardadır. Kilerimizden hiçbir şeyimiz de eksilmemektedir. Günün birinde kilerimizden herhangi bir şeyimiz eksilirse biz kesinlikle biliriz ki kilerden o şeyi çocuklarımızdan başka birisi almıştır. Nesin Vakfı'nın bahçesindeki ağaçlarda yemişler olunca hep birden toplanır ve birlikte yenilir. Ya da soğuk hava deposunda saklanarak sonradan yine birlikte yenilir. Teker teker çocukların ağaçlardan yemiş koparmalarının öteki vakıf çocuklarının haklarını yemek olduğunu anlattım. Ağaçlardaki yemişler hepimizindir. Ancak yere düşmüş olanlar yenilebilir. Bunu küçük vakıf çocuklarım bile büyük çocuklardan öğrendi. 15 Ağustos 87 Cumartesi günü çalışma odamın penceresinden bakıyordum. 4,5 yaşındaki Hakkı'nın koşarak ağaçların arasına daldığını gördüm. Ne yapacak diye merakla izledim. Ağaçların arasından çıktı, elindeki elmayı tulumbada yıkayıp yemeye başladı. Pencereyi açıp niçin ağaçtan elma kopardığını sordum. Hakkı'dan önce onun az ötesindeki Elvan, 11 yaşında, sorumu yanıtladı. Ağaçtan koparmadı, yerden aldı, ben gördüm. 4,5 yaşındaki Hakkı bile kendi yasağını kendi koyarak Nesin Vakfı'nın yasaksızlık ilkesine uyabiliyor. Büyüyünce Hakkı kimi yasakların saçmalığını anlayacaktır elbet. Türkiye belki de dünyanın yasakları en çok olan ülkesidir. İnşaata girmek yasaktır. Burada sigara içmek yasaktır. Yere tükürmek yasaktır. Çöp ve izmarit atmak yasaktır. Buraya işemek yasaktır. Yani buradan başka yere işenebilir. Çimenlere basmak yasaktır. Çiçekleri koparmak yasaktır. Pencereden sarkmak yasaktır. Köpek var, girmek yasaktır. Yasaktır, yasaktır, yasaktır. Yapılmaz, edilmez demezler. Yapılmaması rica olunur demezler. Lütfen yapmayın demezler. Türkiye dünyada en çok yasakların bulunduğu ülkedir. Ama aynı zamanda dünyada en çok yasakların çiğnendiği ülkedir de. Ne denli çok yasak konulursa o denli de çok yasak çiğnenecek demektir. Nesin Vakfı'nda hiçbir yasağın konulmamasını ve uygulanmamasını diliyorum. Ben varken de yokken de. Nesin Vakfı'ndaki çocuklarıma uyguladığım ve benden sonra da uygulanmasını istediğim eğitim yöntemlerinden birkaçını yazabildim. Yazmam gereken daha başka eğitim ilkelerimizi de yine bir öykü havasında yazacağım. Kendi soyumdan 4 çocuğum ve 6 torunum var. Burada sıraladığım eğitim yöntemlerini ve ilkelerini soyumdan gelen çocuklarıma uygulayabildim mi? Hayır, uygulayamadım. Çünkü o zaman bunları bilmiyordum ki, daha öğrenmemiştim ki. Vakıf çocuklarını soyumdan gelen çocuklarımdan çok daha iyi eğitmeye çalıştığım kesindir. Neden böyle oldu? Çünkü insan babalık zanaatını öğrenmiş olduğu zaman artık baba olma gücünü yitiriyor. Baba olma gücü varken de babalık zanaatini bilmiyor. Nesin Vakfı, 19 Ağustos 1987. Eğitim konusunda vasiyetimdir 2. 5. Çocukların şımarma hakları olmalıdır. Eğitim konusunda buraya dek yazdıklarımdan kimisi değişik biçimlerde de olsa belki başka eğitim dizgelerinde bulunabilir. Ama bir eğitim yöntemi olarak çocukların şımarma haklarının tanınmasının daha önce yazılmış ve uygulanmış olduğunu sanmıyorum. Bildiğimce bütün eğitim yöntemleri çocukları şımartmamak üzerinedir. Şımarmanın çocuğun önemli gereksinimlerinden biri olduğu kanısındayım. Yemek içmek nasıl çocuğun dirimsel biyolojik gereksinimleri ise şımarmak da çocuğun ruhsal gereksinmesidir. Salt çocuklar üzerindeki deneyimlerime değil, genel yaşam deneyimlerime ve tanığı olduğum çocuklara ilişkin olaylara dayanarak, belli bir çocukluk döneminde şımaramamış çocukların bu eksikliklerini yaşamları boyunca bir aşağılık duygusu olarak değişik doyumsuzluk belirtileriyle sürdürdüklerini söyleyebilirim. Şımarmalarının gerektiği dönemde şımaramamış çocuklar büyüdüklerinde bu yaşanmamışlıklarını bir doyumsuzluk olarak sürdürüyorlar. Eşlerine, birbirlerine, arkadaşlarına, çocuksu ve yapmacıklı davranan orta yaşlı, hatta yaşlı kadın ve erkekler çocukluklarında yaşayamadıkları şımarıklıklarının doyumsuzluğu içindedirler. Çocukluklarında şımaramamış insanlar bu eksikliği yaşamları boyunca özlemle duyacak, olgun yaşlarında doyumsuzlukla anormallikler göstereceklerdir. Ana babalar, eğitmen ve öğretmenler çoğunlukla, hatta genellikle çocukların şımarmalarının zararlı olduğunu sanırlar. Oysa çocuğa şımarma hakkını tanımak, onu şımarık yapmak değildir. Çocuklar için vazgeçilmez bir gereksinme olan besin de ona gereğinden çok verilirse zararlı olur. Çocuğu şımarma çağındayken gereksindiği oranda ve gerektiği kertede şımartmak gerekir. Gereksindiğinden çok ve belli bir döneminden sonra şımartmak elbette çocuğu şımarık yapar. Şımarık çocuklar sanıldığının tersine ya hiç şımartılmamış ya da gereğinden çok ve şımartılmakta geç kalınmış çocuklardır. Bu söylediklerimin bilimsel bilgiler olduğunu söyleyemem ama bunlar yaşamdan edindiğim deneysel ve kılgısal, pratik bilgilerdir. Gözlemlerim bana zamanında gereğince ve yeterince şımartılmamış çocukların şu değişik davranışlarda bulunduklarını gösterdi. Çok şırnaşık, çok yılışkan oluyorlar. Devletin yuva ve yurtlarına, özellikle 7 yaşına dek çocukların korunduğu yuvalarda ziyarete gitmiş olanlar, oradaki çocukların ne kerte aşırı sokulgan olduklarını, bağıra çağıra ziyaretçilerin eline eteğine nasıl sarıldıklarını üzüntüyle görmüşlerdir. Bunlar ana babalarına ya da onların yerini alan birine, eğitmen ya da öğretmen, şımaramamış çocuklardır. Ana babasına ya da onların yerini alan yakınlarına şımarabilmiş çocuklar, yabancılara daha ağırbaşlı, ciddi davranırlar ve onur kazanırlar. Belli dönemlerinde yeterince şımaramamış çocukların başka bir ruhsal belirtisi de, yukarıda söylediğimin tam tersine biraz büyüdüklerinde yabanıl, insan kaçkını, içine kapanık olmalarıdır. Bunların Nesin Vakfı'na 10 yaşından, 15 yaşından sonra gelmiş çocuklarda gözlemlemekteyim. O yaşta artık şımartılma dönemlerini çoktan atlatmış bulunuyorlar. Bu çocuklarımı başka yöntemlerle, örneğin söyleşilerimizle, tartışmalarımızla, kent yaşamına sokarak, yakın tanıdığım aileler yanına yaz tatilinde 2 hafta konuk göndererek, vakfa sıkça gelen yazar, sanatçı ve bilimci dostlarımla ilişkiye sokarak, her hafta İstanbul'da tiyatrolara ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserlere göndererek, kent gezmeleri yaptırtarak, yazın plajlara gönderterek toplumsallaştırmaya ve yaşamadıkları şımarıklıklarının eksikliğini ve özlemini eğiterek gidermeye çalışıyorsam da hepsinde tam başarılı olduğumu söyleyemem. Her şeyden önce buna yeterince zamanımı ayıramıyorum. Yeterince ve gereğince şımartılmamış çocuklar büyüdüklerinde saldırgan, kırıcı, yıkıcı, sevgisiz ve kıyıcı oluyorlar. Örnekler: Kadıköy, Karaköy, Boğaziçi ve Adalar vapurlarının, sinemaların, otobüslerin koltuk ve kanepe kaplamalarını çakıyla ya da tıraş bıçağıyla kesen, parçalayanlar ki bunların çoğu çocuk ve gençtir, öğrencidir, caddelerdeki çöp kutularının içindekileri geceleri tutuşturanlar, boş yapıların camlarını taş atarak kıranlar, genel telefon kulübelerinin kapılarını camlarını kırıp telefon aygıtlarını bozanlar, bana göre çocukluklarının belli döneminde yeterince şımarmamış olduklarından saldırganlaşmışlardır. Nesin Vakfı'na 1981 yılında ilk çocukları almaya başladığımda vakfın yapıları dahaca tamamlanmamış ve örgütlenme tam olmamıştı. Bu yüzden aldığım ikisi kız 7 çocuğu şimdi yönetmen evi olarak kullanılan 5 odalı yapıya yerleştirmiştim. Kendim de çekme katlı, tek odalı bir küçük işçi evinde kalıyordum. 10-14 yaş arası o 7 çocuk kaldıkları yapıyı 5 ay içinde oturulamaz duruma soktular. Bütün pencere camlarını, kapı camlarını, dolap kapaklarını, gardıropların kapak ve gözlerini, rafları kırıp parçaladılar ve demir pencere çerçevelerini söktüler. Elbet evin içinde kullanılabilir eşya da kalmamıştı. Ne tabak ne bardak. Ocakları da parçaladılar. Damda oynayıp kiremitleri kırdılar. O güzelim ev vandalların, barbarların istilasına uğramış gibiydi. Rafların birinde duran yeni aldığım kahve devirmenini öyle kırıp eğip büküp parçalamışlardı ki görünce şaşmamak elde değil. O kahve değirmeninden arta kalan maden külçesini o korkunç yıkımın bir anısı olarak Nesin Vakfı'nın büyük yapısında mermer salondaki vitrinlerden birine koydum. Bu olayları anlatmak için çocuk saldırganlığının bir simgesi olan o parçalanmış kahve değirmenini Nesin Vakfı'nın ziyaretçilerine gösterdiğim zaman hepsi de 10-14 yaş arasındaki çocukların bir kahve değirmenini nasıl o duruma sokabildiğine şaşıyorlar. Ben o sırada Nesin Vakfı'nda çocuk yetiştireceğim konusunda iyice umutsuzluğa kapılmak üzereydim. Önceden düşünüyordum ki çok kötü ve ağır koşullarda ve yoksulluk içinde yaşamış olan bu çocuklar geldikleri bu yeni yerde, sıcak evde, her türlü gereksinmeleri yerine getirilmiş olduğu ve iyi yemekler de yedikleri ve okula gönderildikleri için mutlu ve rahat olacaklar ve kendilerine verilenlere sahip çıkacaklar. Böyle bir sonuçla karşılaşacağımı hiç düşünememiştim. Neden böyle düşünüyordum? Çünkü o yaştaki kendi çocukluğumla onları karşılaştırıyor ve en büyük yanlışı yapıyordum. Oysa bu saldırgan çocuklar daha küçük yaşlarındayken şımartılmamış olmalarının hıncını bilmeden, ayrımsamadan camları, tahtaları, demirleri, eşyaları, kahve değirmenini, kiremitleri kırarak, parçalayarak çıkarmak istemişlerdi. Ne yazık ki bu çocuklar artık şımartılma yaşını da geçmişlerdi. Yeni büyük yapı yapılınca çocukları oraya aldım. Ben de onlarla aynı yapıda kalıyordum. Birlikte yemek yiyorduk. Sık sık konuşuyorduk. Şımartılmadılar ama zamanla sevildiklerini anladılar ve güven duymaya başladılar. O 7 çocuğun 4'ü yine vakıfta. Başarılı ve çok iyi öğrencilerdir. Kendilerini beğeniyor ve seviyorum. Öbür 3 çocuğu ben çıkarmadım, ailesi alıp götürdü. Çocuk şımararak bir bakıma içgüdüsel olarak büyüklerini şu yönlerden sınamaktadır. Sevilip sevilmediğini öğrenmek, sevecenlik içinde olup olmadığını denemek, güvende olup olmadığını anlamak. Şımarık çocuğa sevilme, sevecenlik ve güven duygusu verir.